Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyicileri, yeni bir tasavvuf ve insan psikolojisi programında sizlerle beraberiz. Daha önce misafir ettiğimiz Profesör Doktor Malik Bedri hocamız bugün bizlerle beraber tasavvuf ve insan psikolojisi programında bugün onunla Hazreti Musa Aleyhisselam'dan alabileceğimiz psikolojik örnekleri konuşacağız. Üstaz, you are most welcome.
Thank you very much.
To join our program. And I introduced you very shortly that you are a professor at Sabahattin Zaim University, and today we are talking about Sayyidina Musa. But before we start, I want to ask you a few questions about our upcoming conference at Sabahattin Zaim University on the date of 26, 27, 28th of October on Islamic psychology. Why do we have Islamic psychology conference?
Yes. It is when we started about why Islamic psychology, my first lecture I gave in the University of Jordan in 1963. So when I spoke about Islam and psychology, there was a barrage of protests from Muslim Arab psychologists. Psychology is a science that has nothing to do with Islam or philosophy. Why are you pulling psychology back from a scientific specialization to come again to be mixed up with Islam? This was the way psychologists were at that time. Still, there are some psychologists who are like this, mainly in places like Morocco and Algeria because of the influence of France, or in Southeast Asia where psychologists do not follow the new developments in psychology. Now, I am surprised to see that in my own lifetime, I could see Islamic psychology now being taught in Cambridge. And we have Professor Rashid Skinner, who is a famous psychologist, clinical psychologist. And he gives a course on Islamic psychology. Not only this, but we have an American lady psychologist. Her name is Carrie. She is teaching Islamic psychology in Iowa State University in America. So Western psychology, because of the influence of cross-cultural studies, even in the West, they have come to realize that psychology, modern Western psychology, is a psychology based on the culture of Europe and America. And that a number of the studies that has been done there, either in social psychology or in psychotherapy, or in psychopathology. All of these studies, when they were done in the West, they thought that they will apply to all human beings everywhere. But when the same studies were done in other cultures, in Africa, in Asia, in other, the results were very different. It is not possible for psychology today. The Westerners have come to see that even what they call psychology in the West is actually influenced by a worldview of the West, by philosophy. So today, if there is a psychologist who believes that psychology is a pure science that has nothing to do with religion, is a scholar who does not know Islam, and he does not know his psychology. He's ignorant of his own psychology, ignorant of the influence of Islam. Because Islam is not a religion in the narrow sense of the word. It changes people, it gives them a new worldview. And this new worldview develops cultures which would require psychology to be adapted to it.
Okay, thank you. I will now translate, then we can continue. Ben Profesör Malik Bedri hocamıza niçin İslam psikolojisi konferansı yaptığımızı ve gerekçesini sormuştum. Hocamız çok güzel bir açıklama yaptılar. Dediler ki 1963 senesinde Ürdün Üniversitesi'nde İslam psikolojisi konusunda bir konferans vermiştim. Pek çok Arap ve Müslüman psikolog benim bu konferansımı protesto etmişti. Sebebi de onlar diyordu ki psikolojinin din ile ne alakası var? Psikoloji kendisi müstakil bir ilim dalıdır. Bu sebeple bu konferans gereksizdir gibi bir düşünceye sahiptiler diyor. Ama diyor şunu gördüm ki daha sonra bu yanlış tutum değişmeye başladı. Zira bu psikologlar, bu Müslüman psikologlar İslam'ın psikolojiye yaptığı katkıları bilmiyorlardı. Şu anda bu efendim İslam'ın ve Müslümanlığın psikolojiye yaptığı katkılar hem İngiltere'de Cambridge Üniversitesi'nde Profesör Rashid Skinner, kendisi klinik psikolog, hem onun tarafından İslam psikolojisi dersleri veriliyor. Yine Amerika'da Kerry Hanım, Iowa Devlet Üniversitesi'nde İslam psikolojisi dersleri veriyor. Sebebi de şu ki daha önce sırf Batı psikolojisine, Batı alemine, Batı kültürüne dayalı olan psikoloji şunu fark etti ki Avrupa'da, Batı'da yapılan deneyler ve psikolojik araştırmaları İslam ülkelerinde ve dünyanın başka yerlerinde uyarladığımız zaman ortaya çok yanlış şeyler çıkıyor ve bunları İslam ülkelerinde yaptığımızda daha farklı neticeler çıkıyordu. Bunun üzerine bir de şunu fark ettiler ki Batı psikolojisi tamamen Batı felsefesi üzerine dayalı. Bu sebeple hocamız o başlangıçta verdiği konferansta kendisine itiraz eden Arap psikologların ne İslam'ı ne de Batı'yı tam bilmediklerini söylüyor. Zira İslam'ı tanısalar İslam'ın sadece basit bir din, ibadet hayatını organize eden bir din değil, aksine insanın psikolojik, sosyolojik bütün hayatını idare eden, düzenleyen bir din olduğunu fark edeceklerdi. So sir, now inshallah we are doing this conference to yes. bring people's attentions that Islam is also a guidance for them in psychological field.
Yes, we are actually hoping to bring a new generation of Muslim psychologists who come to realize first that psychology, that any psychology about man will have to be developed on the belief of that society about the nature of man. A psychology based on the concept and the worldview that man is only an animal that evolved from apes will not have the same, will not need the same kind of treatment, the same kind of help that a psychologist can give in comparison to a person who believes that man is made from the physical, from the mud, from earth, and a spirit that has been blown by Allah into him. If you believe in spirituality, in the making of man, you cannot actually be dealing with at the same kind of person who believes that there is nothing after death, it's finished, and another man would believe that death is only a step towards a life in the barzakh, which is going to be much more richer and useful.
Thank you.
Thank you very much.
Şimdi hocamız 26, 27, 28 Ekim'de Sabahattin Zaim Üniversitesi'nde düzenlenecek olacak olan İslam psikolojisi ile alakalı olarak niye bunu yaptığımızın gerekçelerini açıklıyor. Ve şunu da söylüyor hocamız. Bugün diyor dünyada değişik inançlar var. Her kültürün dini, inancı farklı. Bu diyor farklı inanç kitlelerine aynı psikoterapi vermek mümkün olmuyor. Mesela diyor Batılılar işte Freud efendim ve bazı efendim evrim teorisini savunan Darwin gibiler insanın maymundan geldiğini söylüyor. Aksine İslam ise insanın en mükemmel varlık olduğunu, kamil bir varlık olduğunu söylüyor. Şimdi maymundan geldiğini iddia eden adam ile Müslüman olup da insana kamil olduğunu söyleyen bir adama aynı terapi yapamayız diyor. Hatta diyor bugün diyor sadece Doğu ve Batı'da değil, Batı ülkelerinde de bu maneviyat psikolojisi hızla gelişmekte diyor. Ve bunu ilave ediyor hocamız. Çünkü diyor ölümden sonra bir ahirete inanan bir mümin başka insanlar gibi aynı değildir. Bu sebeple özellikle Avrupa'da şu anda Katolik psikologlar dini kullanarak kendi vatandaşlarını terapi ediyor. Biz de İslam ülkelerinde aynı şeyi yapmak istiyoruz. İslam'ı, Müslümanlığı kullanarak Müslüman hastalara nasıl yardımcı olabiliriz? Bu konferansımızın konusu bu olacak diyor. Ben hocamıza teşekkür ediyorum. Şimdi konuyu Hazreti Musa Aleyhisselam'a getireceğiz inşallah. Sir, thank you very much for your explanation.
Thank you.
About the upcoming lecture in Sabahattin Zaim University on Islamic psychology.
Yeah.
Now let's come back to our subject. Last time we talked about Sayyidina Yusuf.
Yes.
And the psychology of dreams.
Yeah.
Today we will talk about Sayyidina Musa Aleyhisselam.
Now.
What goods we can benefit from the psychology of Sayyidina Musa Aleyhisselam? As a strong, sometimes angry prophet.
Yes, yes. I would like to make everybody aware that Allah subhanahu wa ta'ala have chosen special people because of what he knows about them, spiritually and physically. How Allah chose Sayyidina Musa and other prophets. It is important to make you a better believer in Allah subhanahu wa ta'ala, to know his hikmah, his wisdom in the choice of certain persons to become prophets, and how he used different methods to make him grow up to shoulder the responsibility, the heavy responsibility of becoming a Rasul, of becoming a messenger of Allah. This is the most difficult job that a human being can have. Just imagine when the Prophet sallallahu alaihi wasallam was on a camel back, he was on the camel. And then he received wahy. Then the camel could not stand. It came down on its knees because of the heaviness of the revelation, wahy Allah. This cannot be given to anybody. Allah must prepare the prophets very well for the important job which he's asking them to perform. So let us use this psychological approach, physiopsychological approach, the physical and psychological, and apply it to Sayyidina Musa. Sayyidina Musa sallallahu alayhi wasallam is mentioned in the Quran more than any other prophet for al-hikmah. We should learn. He grew up in a Jewish community, and the Pharaoh got information from his own people of experts of witchcraft and others. They to tell him that a new Jewish from Bani Israel, an Israelite, will come and will finish your kingdom.
Thank you. We'll continue.
Now.
Hocamızı böldüm çünkü uzun süre tercüme yapması zor oluyor. Şimdi hocamız önce peygamberlikle alakalı bize bilgi verdi. Dedi ki peygamberler çok özel insanlardır. Manen ve fiziken çok zor olan peygamberlik vazifesini omuzlayabilecek güçlü insanlardır. Zira peygamberler vazifesini iyi yaparsa insanlar daha imanlı ve daha çok mümin olurlar. Ve bu yüzden de Allah-u Teala her peygamberini değişik formlarda ve şekillerde terbiye etmiştir dedi. Ve buna örnek olarak da peygamberliğin zorluğuna örnek olarak da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin deve sırtında vahiy geldiğinde o koca devenin bile vahyin ağırlığını kaldıramadığı ve ayakları üzerine dizüstü çöktüğünü hocamız ifade ettiler. Bu yüzden şimdi biz Musa Aleyhisselam'ın terbiye edilmesini, gençliğini, çocukluğunu incelemek istiyoruz ki oradan nasıl bir psikolojik faydalar devşirebiliriz. Hocamız şunu söyledi öncelikle, Musa Aleyhisselam Kur'an-ı Kerim'de en çok zikredilen peygamberdir. Kendisi bildiğimiz üzere Yahudiler arasında Beni İsrail'den bir şahıs olarak dünyaya gelmiştir. Yine Kur'an-ı Kerim'de hikayesi anlatılıyor. Firavun, Mel'un, sihirbazlardan kendisini Beni İsrail'den bir çocuğun öldüreceğini ve krallığına son vereceğini öğrendi. Bunun üzerine bütün Yahudi çocuklarını öldürttü Firavun. Ama Allah-u Teala tabi özel bir peygamber için metot uyguladı ve annesi çocuğunu Nil Nehri'ne attı. Ve nehir onu o sepetin içinde saraya kadar getirdi. Zira Rabbimiz Musa Aleyhisselam'ın sarayda yetişmesini istiyordu. Yine ilginç bir şekilde pek çok Yahudi bebeğin kanına giren, onları acımasız öldüren, onları öldürmekten zevk alan Firavun, Musa Aleyhisselam'ı görünce bir anda onun kalbinde Musa'ya karşı bir sevgi oluştu. Zira Rabbimiz Estağfirullah velgaytu aleyke muhabbeten minni. Ben sende özel bir sevgi koydum sana ki seni gören herkes sana meftun olsun diyor yüce Rabbimiz. Bu yüzden Musa Aleyhisselam Firavun'un sarayında güzel kabul gördü. Yine müminlerin annesi Asiye validemiz de maalesef Firavun'la evlenmek zorunda kalmıştı. O dedi ki yani bu çocuğu biz evlatlık edinelim diye onu sevdiğinden dolayı Firavun'u bu konuda zorladı. So Sayyidina or mother Asiye ask Pharaoh to adopt him.
Yes. And Firavun could not resist. He accepted. I just now want to jump from point to point in order to make you appreciate the wisdom of Allah. Now, Firaun was the greatest tyrant, the greatest dictator who ever lived. He said to his people, "Ana rabbukumul a'la." I am your Allah. I am your God. The highest God that existed is me. And then he comes in his beautiful attire, magnificent clothes, and he stands in front of people in his magnificent palace. And then everybody is trembling, is afraid. And Musa he grew up as an Israelite. He's afraid of all Egyptians. They were persecuted by the Egyptians. So if Moses, look at the hikmah of Allah, if Sayyidina Musa grew in his own house, his mother and father, he would come out as a coward, as someone who is afraid of the power of Firaun. Now what if he grew up there? And then Allah tells him, go to Firaun and tell him, I am Rasulullah. How would he behave? If Moses would go like this, he will get into the palace, He would look at the big pillars and the beautiful building. He would be trembling from inside. And then Fir'aun, when he comes and he says, "Who are you?" "I am the messenger of Allah." Then Fir'aun would laugh and he would shake. But now Allah wanted Moses to grow in the palace of Fir'aun. So he sees Fir'aun every day. As a father, he sees him not in the beautiful clothes, but he sees him in his undershirt
pajamas
and under pajama. And he sees him going into the bathroom. People thought he is a god. He doesn't go to bathroom. But now Moses sees him as a human being. So Allah wanted Moses to see this and to grow up in the palace.
Thank you. Hocamız çok güzel bir açıklama yaptılar. Dediler ki, önce tabii Firavun, Asiye anamızın da efendim zorlamasıyla bu bebeği kendine evlatlık edindi. Şimdi hocamız konuyu başka bir yere getirdi. Niçin Musa aleyhisselam bir Yahudi çocuğu olarak bir Yahudi evinde değil de sarayda yetişti? Sebebi şunu söylüyor hocamız, psikolojik sebebi şu olabilir diyor. Zira Firavun tarihin gördüğü en büyük zalim. En Rabbukumul A'la diyor. Yani ben sizin en büyük ilahınızım. Benden daha büyük ilahınız yok. Kendisinin tanrı olduğunu iddia ediyor. Tabi bunu nasıl yapıyor? Hocamız bunu da açıkladı. Halkın karşısına çok büyük sarayının görkemli işte efendim sütunlar arasından çıkıyor. Üzerinde çok görkemli kıyafetler, her türlü işte efendim altın, gümüş neyse artık böyle kıyafetlerle geldiği zaman herkes onun karşısında, sarayının büyüklüğü karşısında, askerinin gücü karşısında insanlar korkudan tir tir titriyordu. Eğer Musa aleyhisselam bir Yahudi olsaydı, pek çok diğer Yahudiler öldürüldüğü için o da korkak, Firavun'u gördüğü zaman titreyen bir insan olabilirdi. Halbuki Allah-u Teala onu Firavun'un sarayında büyüterek onu şu Firavun'un basit bir insan olduğunu, sıradan bir insan olduğunu ona gösterdi. Çünkü sabah akşam Hazreti Musa babası rolünde olan Firavun'u tuvalete giderken, banyoya girip çıkarken, yani insani ve beşeri ihtiyaçlar yaparken görüyordu. Halbuki tanrılar tuvalete gitmez, tanrılar yemek yemez, tanrılar hasta olmaz. İşte böylece Firavun'un o gücü, o görkemi onun gözünde küçüldü. İkinci olarak Hazreti Musa bir mimar eğitimi almıştı ve pek çok Firavun'un görkemli binasının üzerinde Hazreti Musa'nın imzası vardı. Ne var ki peygamberlik gelince Hazreti Musa'ya Firavun bütün bu efendim imzaları sildirdi. Hazreti Musa'nın izini yok etmeye çalıştı. Tabii burada hocamız şu konuya geldi. Dedi ki bu psikolojide çevre ve insanın atalarından aldığı o miras, gen mirası çok önemlidir. İşte Allah-u Teala burada İki şeyi Hazreti Musa'ya ihsan etti. Nedir? Çevre olarak Firavun'dan korkmasın diye Hazreti Musa'ya sarayda büyümeyi, böyle lüks bir hayat içinde yaşamayı, görkemi görünce gözünün kamaşmamasını sağladı. İkinci olarak da Hazreti Musa'ya güzel ve sağlam bir mizaç verdi. Hazreti Musa bildiğiniz üzere biraz kızgınca bir peygamber. Kızdığı zaman hakikaten harekete geçen bir peygamberdi. Firavun gibi bir zalimin, bir diktatörün karşısında zarif, zayıf, naif bir adam, diplomatik bir adam olsaydı başarılı olamazdı. Ama Hazreti Musa gibi kızınca gözü bir şey görmeyen bir insanın olması tabii o da Firavun'u korkutmaya yetti. Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyicileri, Tasavvuf ve İnsan Psikolojisi programında Profesör Doktor Malik Bedir hocamız ve bendeniz Süleyman Derin. Bugünkü konumuz Hazreti Musa'nın hayatı ve ondan elde edeceğimiz psikolojik değerler. Sir, you said that Sayyidina Musa grew up in a palace.
Yes.
So he wasn't scared of the big palace or the pharaoh who was the biggest dictator and tyrant. But he saw him in his pajamas and in his daily clothing as well. Mm. And God gave him the nature, the environment in which he became a strong person. Also, his character was hot, angry, yeah, and he would get into action easily, not scared of Pharaoh. So can we continue from here?
Yes. Here we see that the kind of personality that Moses had was necessary for the mission which he supposed to wear. This emotionality was important, but Moses felt it is the Quran which described Moses as an emotional person, quick to react. The Quran tells us that when he saw the Egyptian and the Israelites fighting, he stood by the support to his own people, man, to that man. And what he did, he knocked the Egyptian, gave him one knock, and the Egyptian fell dead. Now here is an important thing for us to contemplate on. He was a very strong man, Moses, tall and tough and strong. And all the prophets of Allah are created with beautiful bodies and strong bodies. As I said, in order to bear the revelation. Now here we see Moses, after he saw that he killed the Egyptian, he felt sorry. And he said, this is from Shaitan. Min amal shaitan. And he apologized. I will not do this again. Hada min amal shaitan. But the next day, the same man had a similar problem with a different Egyptian. But he forgot what he said yesterday, and he wanted to attack again. You know, if he knocked, even Muhammad Ali Clay cannot kill a person by just one knock. But Moses did it. Now, here we find that his emotionality will make him cover his wisdom as a prophet, and then he will take action.
Thank you. Şimdi hocamız tabii Musa Aleyhisselam'ın karakterini bizlerle paylaşıyor. Karakter yapısı diyor, vaziyete uygundu Hazreti Musa'nın. Çünkü bu vazife yapmak için biraz duygusal, yeri geldiğinde kızacak bir peygamber gerekiyordu. Böyle zalim bir firavun karşısında. Hakikaten örnek de verdi hocamız. Musa Aleyhisselam bir kavgada Beni İsrail'den birinin bir Mısırlı'la kavga ettiğini gördü. Ve onu bir yumrukta öldürdü. Yani çok da güçlü bir adam. Uzun boylu, sağlam bedene sahip olan güçlü kuvvetli peygamber. Zaten diyor hocamız, bütün peygamberler böyle güçlü kuvvetli insanlardır. Çünkü vahiy kaldırmak kolay bir iş değildir. Ama Musa Aleyhisselam hatasını anladı. Bu Kıpti'yi öldürünce. Hazemin ameli şeytan dedi. Bu şeytandan bir bana efendim ihvadır, gelen bir ameldir dedi. Ve bir daha yapmamak için kendi kendine söz verdi. Ama bir sonraki gün tekrar efendim Yahudi başka bir Mısırlı ile kavga ettiğinde yine kavgaya karıştı, kendini alamadı diyor. Hocamız burada güzel bir espri yaptı. Muhammed Ali Clay bile bir yumrukta bir insanı öldüremez. Halbuki Hazreti Musa bir yumrukta bir adamı öldürecek kadar güçlüydü. Çünkü böyle bir peygamber gerekiyordu, böyle bir zalime. Tabii sonra biliyorsunuz Hazreti Musa Kur'an-ı Kerim'in de ifade ettiği üzere korkup kaçıyor Firavun'dan. Ve burada bir insanın korktuğunda nasıl davrandığını görüyoruz. Her tarafa böyle çaresizce efendim koşturan bir peygamber. Ta ki iki kız kardeşi Şuayb Aleyhisselam'ın kızlarını bulup onlara yardım ediyor. 12'sine hizmet ediyor. Onları hızlıca geçiyoruz. Sonra soğuk bir günde eşiyle beraber Mısır'a doğru yola çıktı biliyorsunuz. Ve soğuktu çünkü. Ki Allah-u Teala onu ateşe çekmek istemişti. İleriden ateşe benzer bir şey gördüğünde ısınmak için o tarafa gittiğinde Allah-u Teala bizim bilemediğimiz bir şekilde ona konuştu ve Firavun'a gitmesini, dini anlatmasını istedi. Tabi burada Musa Aleyhisselam diyor ki ya Rabbi ben diyor çabuk kızan, kızdığım zaman da düzgün konuşamayan bir insanım. Yani bugünkü tabirle anxiety diye tabir edebiliriz. Duygusal bir insan ve konuşması da bozuluyor tabii böyle bir ortamda. Ne olur diyor bana Harun'u gönder. Harun diyor daha sakin, daha zarif bir insandır. hemen kolay kolay kızmaz ve konuşması daha düzgündür şeklinde. Böylece diyor Allah'tan bir yardımcı istedi. Allah-u Teala Harun Aleyhisselam'ı Hazreti Musa'ya bir yardımcı peygamber olarak gönderdi diyor. So now we have Harun Aleyhisselam and Musa Aleyhisselam together stronger.
Yes.
Can we understand that when we have some weakness in certain area, we should seek help? Even you are a prophet, you are asking help.
Yes. Yes, even a prophet knows his limitations. Now, I want you to see the personality of Sayyidina Musa. Allah wanted to show him that I am Allah. La ilaha illa ana. There is no God but me.
I love this phrase, so beautiful. La ilaha illa ana.
La ilaha illa ana. Fa'budni wa aqim as-salata li zikri. I mean, for Moses to tolerate this is it must have moved him a lot. But to prove to him, Allah showed him, throw your stick. And the stick started to move like a snake. Now here we see the emotionality of Moses. He knows this is Allah. He knows that Allah ordered him to throw the stick. And it moved. He made it like a miracle. But he ran away. He ran away and did not look back until Allah called him, Ya Musa, la takhaf, innani la yakhafu ladayya al-mursalun. Ya Musa, don't be afraid. Come and take it back. Sanu'iduha siratahu, we'll bring her back as a stick. So he came back and he took it became a stick. Now this is an important miracle in the life of because it was like a rehearsal, because Allah knows that the witches the who are going to be brought to Moses will throw ropes to become snakes. So he trained him in the very same it is like a rehearsal for so now what is important for us in about his emotionality? It is then that he confessed that he is an emotional person and he needed Harun. And Allah told him, I will bring Harun to you. Now, when Moses went to Fir'aun, and Fir'aun made fun of him, notice that Moses now can answer Pharaoh strongly. He's not weak anymore. He's not the child whom Pharaoh brought up. Until Pharaoh tried to remind him, Alam nurabbika fina walida? Haven't we brought you up? You were just a baby. We brought you up in this palace. And then look now, Moses is a different person altogether. He answered, you are asking me to thank you because you brought me up in your palace. Why did you bring me up in your palace? Because you were killing Bani Israel. So instead of looking at your own crime of killing babies, now you want to tell me to be grateful to you for وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيْهِ أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي إِسْرَائِيلَ
عَبَّدْتَ بَنِي إِسْرَائِيلَ
You made them slaves and you killed them. So Pharaoh could not answer anymore. He changed the subject. At once he started, who is this Allah of yours? So here we see that Moses, his emotionality became and his anger, he could express it. Not like before. And then when the witches came and they threw the ropes and the sticks and they became moving like snakes, he was also moved, Moses. But he did not show his fear this time.
Because he practiced before.
Because it is practiced before. But he kept his fear inside. The Mufassirin would say, oh, because he's not afraid of the moving sticks. No, he's afraid that people will become kuffar if they see a miracle done by the witch, witch expert, witchcraft expert. But no, I believe that there is evidence in psychology today that shows that fear of snakes is built in our genes as humans. And when we are afraid of a snake, it is a natural thing for us. And accordingly, Moses might have felt this fear as a human being over and a lot of snakes going around. But Allah told him, throw your stick and they will. So he threw the stick swallowed. Now look here. I want you, very few people can concentrate on this. What did Moses see? And what did all the people who were attending this, what did they see? They saw a stick of Moses swallowing other snakes and moving things. But the experts of witchcraft know that these are not, that the stick that Moses threw swallowed their sticks, because they did not see this, their own sticks as moving. They know they were, but they were using a form of hypnotic hypnotism to make people see them as moving snakes. So the experts of witchcraft knew that the stick of Moses swallowed their sticks. But all people, including Moses, saw the stick of Moses becoming like a snake and swallowing other sticks. That is why the experts of witchcraft submitted, because they know this is not witchcraft. This stick changed into the real living cells of a being, and it swallowed their sticks.
Okay, shall we just translate this part? Şimdi hocamız tabii buradan alacağımız dersleri söylüyor. Bir peygamber bile diyor, kendi zayıf noktalarını, sınırlarını biliyordu. Yani ben çabuk kızarım, kızınca konuşamam. Harun'u Allah'tan yardımcı olarak istedi. Bir de şunu söylüyor, yani Allah-u Teala Musa Aleyhisselam'ın karşısında güçlü peygamber, ben senin Rabbinim, ilahınım dedi. Musa Aleyhisselam'ı kendine de alıştırdı. Daha sonra Firavun karşısından çıktığında Hazreti Musa artık güçlü bir peygamber olarak çıktı. Tabi bu süre zarfında Hazreti Musa Aleyhisselam çok değişik eğitimlerden geçti. Mesela diyor, bunlardan bir tanesi, Allah-u Teala ona ben senin ilahınım, Allah'ınım dediği zaman aynı zamanda at bakalım asanı, ne olduğunu bir gör dedi. Musa Aleyhisselam tabi asasını attı. Asa yılan haline gelince, dönüşünce geri dönüp kaçtı diyor. Allah-u Teala ey Musa korkma, benim yanımda peygamberler korkmaz diyerek onu bu yılana alıştırdı. Böylece o tatbikatla yılanın çok da korkulacak bir şey olmadığını eğitimini aldı diyor. Sonra tabii Harun'la beraber, Harun Aleyhisselam'la beraber Firavun'un karşısına geçiyor. Firavun önce dalga geçmek istiyor. Ama tabii şimdi karşısında güçlü bir peygamber olarak geliyor. Hatta ona diyor ki ben seni sarayımda büyütmedim mi? Elem nurabbike fi, yani sarayda sen büyüdün. Bunun karşılığında vermeyecek misin gibi onu minnet altına bırakmak isteyince Musa Aleyhisselam gayet sert bir cevap veriyor ona. Sen diyor beni abbetti beni İsrail. Sen bizim Yahudi, Beni İsrail kardeşlerimizi kendine köle yaptın. Onları öldürdün. Yani bu suçu görmüyorsun da beni diyor sarayda büyüttüğün için benden teşekkürümü bekliyorsun diye ona gayet mantıklı cevap veriyor. Tabi bu Firavun da çok akıllı bir adam. Bunun üzerine konuyu değiştirip senin bu tanrın nedir? Allah'ınız kimdir şeklinde bu sefer soruyu ve konuyu değiştirdiğini söyledi. Hocamız buradan şeye geldi sonra. Diyor ki büyücüler Tabii bu Firavun'a yardım etmek için Kur'an'daki hikayeyi biliyorsunuz. Gelmişlerdi. Onlar elindeki asaları hipnotik bir şekilde, hipnoz ile insanlara yılan şeklinde göstermişlerdi. Halbuki Hazreti Musa korkuya kapıldı ama bu sefer korkusunu belli etmedi tabii. Daha bir kendine eğitim aldığı için yılan eğitimi diyelim. Bu sefer asasını attığında o asa yılana dönüşüp, gerçekten bir yılana dönüşüp bütün o oradaki vatandaşlara, halka ve Musa Aleyhisselam'a yılan gibi gözüken ip parçalarını hepsini yuttu. Bunun üzerine diyor sihirbazlar bunun bir sihir olmadığını, o asanın gerçekten yılana dönüştüğünü ve böylece Hazreti Musa'nın bir peygamber olduğunu anlayıp hepsi iman ettiler diyor hocamız. So now the witchcraft people understood is not witchcraft.
Yes.
So they submitted to Musa Aleyhisselam became.
They submitted to Allah.
Allah. Sorry.
Yeah. And Fir'aun executed them. Now the emotionality of Moses appears again quite clearly when Allah made the greatest miracle of the Red Sea opening up and for it to save him and his people until they went on. But then he left Harun, his brother, to be in charge of the Bani Israel. And he went to contemplate, to have more revelation from Allah, to receive the commandments. And then Allah gave him all this written on slates of rock. But he told him, while you were here with me, your people, the Israelites, are worshipping a calf which they built. Now he became very angry.
This time again.
Again, he lost his temper. So he took these slates containing the commandments and went. When he saw them going around the calf, which is a statue they have made, he could not tolerate it. What did he do? He took the slates and threw them away on the ground. These are the Ten Commandments that Allah has given him. This is the revelation. He threw them and went to his own brother, Harun, and held Harun from his beard and from the hair of his head and started shaking him. How come you let people become like this? Why didn't you come to join me? And Harun was in a weak position. So he used very sentimental words.
Ibn Ummi.
Yes, to make Moses soften. Ibn Ummi, oh my son, the son of my mother, my dearest brother. I was afraid if I left them, then you will tell me how come you leave them. They were about to kill me. They did not think because they are afraid of you, but not from me. So he let go of his brother.
Out of the soft words.
Out of the soft words. Mm. And now anger dominates him. He shouts at them. He takes this calf and break it and throw it away. And he shouts at them and they are all afraid. And they apologized.
So these people needed an angry prophet, soft prophet like Harun Aleyhisselam.
Yes.
Couldn't change them.
Yes, yes, yes.
Interesting.
Yes, yes.
Sometimes we need anger.
Sometimes you need anger. You need power. You need, yes, yes, a strong personality.
Now we understand the wisdom behind Sayyidina Musa, why a tough people.
Why Allah created him like this.
A tough people, a tough Pharaoh.
Yes.
And against them, a strong prophet.
Yes.
So now I will translate this part.
Yes.
But now I think we will make another program, continuation of this program, inshallah,
in future,
on Sayyidina
inshallah.
Musa aleyhisselam, because we have a lot of wisdom out of it.
Yes.
Hocamız tabii daha sonra şeyden bahsetti. Musa Aleyhisselam Firavun'la böyle mücadele ediyor. Onu yeniyor. İşte Kızıldeniz'den kavmini kurtarıp karşı tarafa geçiriyor. Firavun ordusu ölüyor. Bunları zaten siz dinleyicilerimiz biliyorsunuz. Daha sonra Allah ile buluşmak üzere kardeşi Harun'u bırakarak yerine Sina Dağı'na çıkıyor. Tabii gittiğinde Allah-u Teala ona tabletlerde yazılı 10 emri veriyor. Ama maalesef diyor ki ona senin kavmin diyor ineğe tapındı. Musa Aleyhisselam çok kızıyor. Geri dönüyor ki hakikaten kavmi, Beni İsrail, ineğe tapmışlar altın buzağıya. Bunun üzerine o tabletleri atıyor ve o altın buzağı da paramparça ediyor. Tabii bu ara bunu yapmadan önce de kardeşi Harun'u hem saçını hem sakalını tutup onu böyle çekiştiriyor. Neredeyse öldürecek kardeşini. Diyor ki ey annemin oğlu, ne güzel bir yumuşak başlı Harun Aleyhisselam. Onu psikoterapi yapıyor, yumuşatıyor böyle sözleriyle. Ben sen gibi kızgın birisi değilim. Halk benden korkmadı. Eğer onları bırakıp senin yanına gelseydim sen bana tekrar kızardın. Niye kavmi terk ettin diye. Benden de korkmuyorlar. Onlara laf dinletemedim. O yüzden onlar bu işi yaptı deyince bu sefer Hazreti Musa Aleyhisselam kızgınlığı geçti ve kavmine dediğimiz gibi o putu parçalayıp buzağı putunu onlara kızdı. Belki bağırıp çağırdı ve hepsi Musa Aleyhisselam'dan korktular. Ben de hocama şu yorumu yaptım. Dedim Firavun gibi bir zalim ve Beni İsrail gibi inatçı ve efendim yine böyle kalın kafa bir kavim. Ancak bunların karşısında Hazreti Musa gibi yeri geldiğinde kızabilen, yeri geldiğinde bir vuruşta adam öldürebilen bir güçlü peygamber gerekiyordu. Hocamız da bunu tasdik ettiler. Muhterem dinleyicilerimiz tasavvuf ve insan psikolojisi programını burada bitirmek durumunda kalıyoruz. Ama Musa Aleyhisselam'ı inşallah bir sonraki programda tekrar sizlere hocamızla beraber anlatacağımız. I thank you very much, sir.
Thank you very much.
Now we talk almost 1 hour. Another 40 minutes next time.
İnşallah.
We will talk about Seyyidina Musa.
İnşallah.
Hocamız da sizlere çok teşekkür ediyor. Ve biz hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Malik Bedri hocamız Sabahattin Zaim Üniversitesi'nden. Ve önümüzdeki yani bu ay 25-26-27 Ekim tarihinde İslamik Psikoloji Konferansı'na, İslam Psikolojisi Konferansı'na özellikle İngilizce konuşan kardeşlerimizi Sabahattin Zaim Üniversitesi'ne bekliyor, davet ediyoruz. Bu efendim ilan ile programımızı kapatıyoruz. Bir sonraki programda buluşuncaya kadar hepinizi Rabbimizin affına, merhametine emanet ediyoruz. Hoşça kalın efendim.